Balkan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güne bakana hoş geldiniz. Takvim yaprakları 31 Ocak 2022 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününden dünyanın dört bir yanındaki sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan örneklerle Tuna Boyu'ndaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş hocamızın kaleminden çıkan Nizami Yürüyüş, Sezai Karakoç'un İzini Sürmek kitabını konuşacağız ve bu vesileyle merhum Sezai Karakoç'u rahmetle anacağız. Güne Bakan başladı.
Sen ben var seversen yol var gidersen çay var içersen ben var seversen yol var gidersen bir şey yok aslında benim verebileceğim çok bir şey yok aslında çay var içersen ben var seversen yol var gidersen çay var içersen ben var seversen yol var gidersen sakın benimle sana sözler veremem
Suna Boyun'da.
Güne Bakan Tuna Boyun'dan köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan şiirleri konuşuyorduk. Yarım kalmıştı, evet. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım evet. Bu hafta bizi hangi şairlerle buluşturacaksınız? Buna geçmeden önce kıymetli hocam, Yahya Kemal Beyatlı'nın okumalar yaparken şöyle bir cümlesine rastladım. Şöyle diyor: bir Türk gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır. Vakıa Tuna'nın kıyılarından ve Balkan'ın eteklerinden ayrılalı 43 sene oluyor. Lakin bilmem uzun asırlar bile o sularla o karlı tepeleri gönlümüzden silebilecek mi? Zanneder misiniz ki bu hasret yalnız Rumeli'nin çocuklarının yüreğindedir? Rumeli toprağına ömründe ayak basmamış bir Diyarbakırlı bir Türk de aynı hasretle bu türküyü söylemiyor mu? Biz de aynı hasretle o türküleri, o şiirleri söylüyoruz. Bakalım hangi hasretle hangi şiirleri söylemişler, hangi şairlerimiz seslendirmiş? Bugün sizlerden dinleyeceğiz.
Şimdi Yahya Kemal'in Bulgaristan üzerinden zannediyorum Makedonya'ya doğru yaptığı bir yolculuk notları arasında var. Sizin çok da güzel bir şekilde okuduğunuz metin. Elbette bu ateşin sönmesi mümkün değil. Ama tabii zaman geçtikçe şartlar ve durum gereği biraz daha kabullenmişlik hali söz konusu. Zaten Mustafa Bey, bir vatan toprağının zaman içerisinde askeri çalışmalarla kaybedilmesi ayrı bir olay. Mutlaka kazanılması istenir ve beklenir. Ondan şüphe yok. Ancak asıl kaybetme, vatan toprağının asıl kaybedilmesi sadece askeri sebeplerle kaybedilme değil. Eğer unutursanız o vatan toprağını gerçek anlamda kaybetmişsiniz demektir. Nitekim 1993-95'te Dosna-Hersek Savaşı'nda bir Hırvat topçusunun bombaladığı Mostar Köprüsü'nün Boşnak tarafındaki kocaman bir kayanın üzerinde yazan ifade, İngilizce don't forget ifadesi, yani unutma ifadesi de aslında bunun değişik bir tezahürüdür. Bu şiirleri de haftalardan beri bu şekilde gündeme getirmek isteyişimizin sebebi nacizane o bölgeyle, o Tuna boyuyla alakalı hassasiyetleri, duyguları tekrar yaşamak, tekrar yaşatmak ve unutmamak ve unutturmamak içindir.
Elbette.
Yoksa elbette şiirler bir şekilde yazılır, elbette şiirler bir şekilde okunur. Ama bu toprakları kaybetmişiz. Bu toprakları kaybettiğimizde Yahya Kemal bu yazısını yazdığında 43 yıl olmuştu. Hı-hı. Şimdi bu 43 yılın üzerine bir 50 yıl, 60 yıl daha ekledik. Ama görüyorsunuz ki bazı şiirlerde, okuduğumuz şiirlerin hemen hemen hepsinde, fazla üstünü Dağlarca'dan Necip Fazıl'a, Yusuf Ziya Ortaç'tan Enis Bey'iç Koryüre'ye kadar ve bugün okuyacağımız şairlere kadar her bir mısranın terü taze hala o gurbeti, o sevdayı, o kara sevdayı hala terü taze yaşadığını görüyoruz.
Evet.
Bu anlamda böyle bir girişten sonra şunu da ifade etmek istiyorum bugün için. Çok güzel bir anekdotu olan bir şiirle çok değerli dinleyicilerimizi, sizleri bir araya getirmek arzusundayım. Bu Fırat Kızıltuğ'a ait bir şiir. Şiiri yazan Fırat Kızıltuğ, şair Fırat Kızıltuğ. Kızıltuğ'un Tuna şiiriyle ilgili olarak da hoş bir hatırası var. Birkaç kelime de, birkaç cümle de ondan söz etmek
arzusundayım. Dinlemek isteriz, buyurun hocam.
Şöyle diyor Fırat Kızıltuğ: biz Rumeli'de bir vatan kaybettik. Dünyada hiçbir nehre bunca ağıt yakılmamıştır. Hiçbir nehre Tuna üstüne yakılan türküler kadar türkü söylenmemiştir. Akma Tuna akma, ben bir dertliyim. Yar peşinde koşan bahtı, yar peşinde koşar yandım kara bahtlıyım. Türküsü başta olmak üzere Estergon türküsü diyoruz buna. Başta olmak üzere antiparantez ifade ediyorum. Gerçekten de Fırat Kızıltuğ'un ifade ettiği gibi Hiçbir nehre Tuna'ya yakıldığı kadar şiir yakılmamıştır. Hiçbir nehre Tuna'ya yazıldığı kadar şiir yazılmamıştır. Hiçbir nehre Tuna'ya yakıldığı kadar türkü yakılmamıştır. Devam ediyor Fırat Kızıltuğ. Bir defasında diyor, şimdi profesör olan bir arkadaşım misafir olduğu evin hanımına siz nerelisiniz diye sorar. Arkadaşım şöyle anlatmıştı diyor Fırat Kızıltuğ. Hanım şöyle bir dikleşti, mağrurlaştı ve Tuna boyundanım dedi. Hikaye beni çok etkilemişti. Bir şiir yazarak Türk Edebiyatı Dergisi'ne yolladım ve yayımlandı. O sırada Rumeli'ne selam başlıklı programlar düzenliyorduk. Rahmetli İrfan Doğru Söz Ağabey bu şiiri Eviç makamında besteledi ve programa dahil ettik diyor Fırat Kızıltuğ. Eviç makamını burada antiparantez özellikle altını çizmek istiyorum. Rumeli'de en yaygın olan makamlardan, Rumeli'de en çok tutulan, en çok sevilen makamlardan bir tanesi Eviç makamıdır. Fırat Kızıltuğ'un bu şiiri de Mehdi Ergüzel'e ithaf ettiği Fırat Kızıltuğ'un bu şiiri de Eviç makamında bestelenmiş ve Tuna Boyu başlığıyla da programlarda söylenmiş. Bu şiirde bizi etkileyen, diğer şiirlerden bir adım farklı kılan hususiyeti bu şiirin, Fırat Kızıltuğ'un bu şiirinin Rumeli'ye has olan abe kelimesiyle yine Rumeli'ye has olan kızan kelimesinin bu şiirde kullanılmış olmasıdır. Şimdi bu ön girişten sonra izninizle küçük bir şiir, çok uzun bir şiir değil. O yüzden Fırat Kızıltuğ'un bu eşsiz güzellikteki şiirini, birkaç mısrasını izninizle okumak istiyorum.
Buyurunuz.
Abe kızan ilin nere? Nereden kök saldın bu yere? Hangi ırmak, hangi dere? Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna'daki Türkmen soyu. Abe kızan hoş gelişin. Balkanlarda neydi işin? Gözyaşların, yaşın yaşın. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna akar koyu koyu. Abe kızan kop Kırım'dan, Dağıstan'dan, Deşti Rum'dan, belki ta Karakurum'dan. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna yaşar hayı huyu. Abe kızan dur kenare, kaşın çatma, kare kare. Yüksel, yüksel minare minare. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna hudutların suyu. Abe kızan gel ağlama, yaralı gönlüm dağlama. Gurbet ellerde eyleme, Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna çeker oy oyu. Abe kızan kaleden bak, uzak yakın, yakın uzak. Karadeniz, Kırım, Azak. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna geç Altın Ordu'yu. Fırat Tuna'yı da geçti, hasret vadesini içti. Gurbet ele kanat açtı. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna silkin aç uykuyu. Dikkat ederseniz şiirde aslında bir nehre şiir yazılmanın çok ötesinde bizim Tuna boyundaki hayat hikayemiz, bizim Tuna boyunda kurduğumuz medeniyetimizin ifadeleri var. Hı hı. En baştaki Türkmen soyu, bunu birkaç defa çok kısaca söyledim ama izninizle bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tuna boyundaki Türkmen soyu aslında bizim Balkanlarla olan, bizim Rumeli ile olan maceramızın Osmanlı öncesindeki dönemine ait bir maceradır. Mutlaka bilirsiniz. Dinleyenlerimizin içinde de bunu bilenler mutlaka vardır. Şöyle, bizim Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi fethi 1361. Bizim Rumeli toprağına Gelibolu ile birlikte ilk adım atışımız 1351. Yani 10 yıl sonra Edirne'ye gelmişiz. Nereden? Şimdiki Gelibolu Lapseki arasından Tallarla efsanevi olan bir geçişimiz var. Hatta orada bir Salbaş Baba mevkii var Çardak'ta. Oradan geçmişiz. Hemen arkasından Edirne'nin fethine geldik 1361 yılında Sultan Murat Han tarafından. Ama bizim medeniyet anlamında Rumeli ile olan beraberliğimiz, Mustafa Bey, sadece 1361-1351 yılında gerçekleşmemiş. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Konya'da bir kardeşler arasındaki bir saltanat kavgası nedeniyle çıkılan bir yolculuk var. Ki o çıkışta inşallah bunu da bir programda uzun uzun anlatırız. Ki o çıkışta da Sarı Saltuk'un, Saltuk Emre'nin katıldığı bir kafileyle birlikte bir göç var. Nereden? Konya'dan, işte o Tuna boyu dediğimiz, bugün Babadağ olarak, Romanya'da Babadağ olarak adlandırılan Tuna'nın kolları arasında. Tuna'nın Karadeniz'e dökülmeye çok yakın olduğu Köstence'nin üzerinde olan bölgeye bir göç var. Hmm. İşte o göçle birlikte bizim Selçuklu'da çok meşhur olan Alaaddin Keykavus ve beraberindeki ahvadındaki insanlarla birlikte çıkılan bir yolculuk var. Bizim Osmanlı Devleti olarak Rumeli'ye adım atışımızdan yaklaşık olarak 100 yıl önce. İşte bunların başında da Sarı Saltuk var. Sarı Saltuk ya da Sarı Saltuk bir pehlivan, bir kahraman, bir evliya aynı zamanda. Ve o kafileyle birlikte o da geçiyor oraya. Hatta girişi çok enteresandır. Bunu bir ayrı programda uzun uzun anlatırız. Sarı Saltuk'un Rumeli'de, Sarı Saltuk'un Tuna boyundaki hayat hikayesini uzun uzun. İşte onlarla birlikte gelen Alaaddin Keykavus ve ahvadı orada kalmışlar. Fakat Osmanlı'nın o topraklara gelmesi 100 yıl, 150 yılı aldığı için Keykavus'un taraftarları, Keykavus zaman içerisinde biraz daha bozularak Gagavuz'a dönüşmüş. Bugün o topraklarda dili Türkçe, öz Türkçe ama dini Ortodoks Hristiyan olan bir boy var. İşte bu boyun da adı Gagavuz Türkleri olmuş. Gagavuz olmayıp da hala o Türkmen soyunu sürdüren ve Türkmen olarak da orada kalan, işte kendisi Türkmen, dini de Müslüman olan bir grup da hala o bölgede bizim adımıza nöbet tutmakta. Tıpkı daha önceki programlarımızda söylediğimiz Kudüs'teki son Osmanlı askerinin yaptığı görevi yapmakta. Yine şiirle alakalı dikkat ederseniz Abekızan Kop Kırım'dan, Dağıstan'dan, Beşdurum'dan, belki ta Karakurum'dan ifadesi de yine bizim o bölgelerdeki kopuşumuzun değişik bir hikayesi olarak adlandırılabilir. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Evet, bu girişten sonra Nazım Hikmet'in çok güzel bir Memleketin şiiri var. Aslında her ne kadar Memleketim olarak bizim bugün anladığımız sınırlara yazılmışsa da, hı-hı, Nazım Hikmet'in bu şiiri aslında bizim gönlümüzdeki memleketimize, gönlümüzdeki sevdalara, gönlümüzdeki sevgilere ışık tutan bir şiir. Sen esirliğinsin ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. İnsanlar ulaşıldıkça ulaşılmaz olana duydukları bir hasretle yaşarlar. En çok sevdiklerine, en çok aşık olduklarına, en çok sevgi duyduklarına duydukları hasret ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasrettir. Bugün bunu Tuna üzerinden ifade edelim. Evet. Tuna'ya hasret çeken günümüz şairlerinden bir diğeri de Mustafa Bey, Adnan Büyüksoy'dur. Adnan Büyüksoy Tuna'ya hasret şiirinde, o da tıpkı Fırat Kızıltuğ gibi Tuna'yla ilgili olarak bir yine teşhis sanatı, bir intak sanatı yaparak Tuna'ya olan sevdasını, Tuna'ya olan sevgisini dile getirmiştir. O da şiirinde Tuna'ya ezan sesine hasret kalıp kalmadığını, kaldıysa eğer bir atın yelesine tutunup gelmesini söyler. Düşmüyordun yaşlıların dilinden, hep geçerdin yağ ellerin ilinden. Kıskanırdık suladığın yerleri, akında, gazada düşen serleri. Aktın durdun bir ülkede durmadın, köpürdün de kından çıkıp vurmadın. Serhat boylarında akında mısın, bizdeki özlemin farkında mısın? Yer yer kattık seni sınırımıza, sana kucak açtık gir bağrımıza. Bıraktık seni Karadeniz'e, rüzgarla raihan koku biliyorsunuz, gelsin hep bize. Pek çok zaman susuzları kayırdın, bazı yerlerde ülkeleri ayırdın. Mavi Tuna derler, hayal ederdim, gün olur görmeye giderim derdim. Bir gün Silistre'de kıyında durdum, suyun bulanıktı, içten burkuldum. Dostlar yok diye mi pek bulanıksın, sen de bizler gibi bağrı yanıksın. Özlemiş gibisin sipahileri, ey hat ki mazi gelmiyor geri. Hasret kaldıysan ezan sesine, gelseydin tutunup bir at yelesine. Dinle bak, dinle bak, kimseye söyleme sakın, geçtiğin yerlere başlattık akın. Başın ağrıyorsa orada oluruz, senle biz, biz senle huzur buluruz diye yazmış Adnan Büyüksoy'da. Evet. Tuna ile alakalı Mustafa Bey, bu şiirleri bitirmek istiyorum. Tuna ile ilgili bir diğer çarpıcı şiir de çok bilinmediği için özellikle seçtim. Aşık Ömer'e aittir. Aşık Ömer de Tuna şiirinde hem Tuna'ya olan duygularını ifade eder, hem de hasretini ifade eder. Şiirin dili biraz ağır, o yüzden birkaç kıtasından ziyade bir kıtasını okumak istiyorum. Nevbahar eyyamı artmada cuşun, o deme erdiği çağların Tuna. Payine yüz sürer eyler huruşun, beklemez suları ağların Tuna. Selsebil avından karışır sana, nuş eden alemde lezzetin ana. Irmakların revan olur her yana, karışır ummana çağların Tuna. Her kanda anılsan metin olunur, mert yiğit kucaklarında bulunur. Şehirlerin serhatlerin söylenir, ancak bahçelerin bağların Tuna. Aşık Ömer düşüp yaşi eyyama, işin terk eledi has bir has ile ama. Sağı solu hazır durur selama, tutmuş şukuheler tuğların Tuna diye. Aşık Ömer'in de bir Tuna şiiri var ve bu şiirlerin bana göre nacizane en çarpıcı olanına doğru geliyorum. Bu da Cumhuriyet döneminin belki de en büyük şairlerinden. Edirne'de görev yapmış, Selimiye'ye şiir yazmış ve bir Edirne kasidesi yazmış bir isim. Aynı zamanda da parlamentoda görev yapmış bir isim, Arif Nihat Asya. Biliyorsunuz Arif Nihat Asya Bayrak şiirinin şairi. Evet, aynı evet. Zamanda Meşhur Asker şiirinin de şairi. Yine Edirne kasidesinden söz ettim. Edirne kasidesi başlı başına bir programda okunacak, açıklanacak bir şiir. Arif Nihat Asya'nın Edirne'de Selimiye Camii'ne, Muradiye Camii'ne, eski camiye yazdığı şiirler de var. Ama herhalde şiirleri içerisinde beni en fazla etkileyen, bu fakiri en fazla çarpan şiirlerinden bir tanesi Tuna Türküsü isimli şiiridir ki bu Tuna'ya yazılan şiirler bahtini eğer izniniz olursa bu Tuna şiiriyle noktalamak istiyorum ki hafızalarda bu şiir kalsın arzusundayım.
Elbette, buyurun.
Uygunsa devam ediyorum.
Buyurunuz.
Evet, ne suyun bizimdir artık ne selin. Kıyını el aldı adalar elin. Toprağa belenmiş kınalı gelin. Vay benim gelinli kınam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, gider Mustafa Paşa'm, Tuna'm der ağlar. Gökte salalara çığlık karışır, bulutları aşıp göğe ilişir. Yerde, yerde gayri kurtlar, kuşlar çağrışır. Kimi yavrum, kimi anam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, Tuna'm der ağlar. Onlara bürünüp uyursun kışın. Artık kimler hayra yoracak düşün. Dalları kırılmış bir çare kuşun. Ben hangi dallara konam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, Tuna'm der ağlar. Orada evlek evlek havuzlarım var. Burada boynu bükük öksüzlerin var. Ey Tuna, ey Tuna, susuzlarım var. Suyundan içem de kanam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, Tuna'm der ağlar. Dalların sarkıyor yemişlerindir. Yollar yokuşların inişlerindir. Tuna, Tuna diyen dervişlerindir. Lokmamız suyuna banam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, Tuna'm der ağlar. Uçtu bir illerden, uçtu bu illerden, uçtu sunalar. Derdini denize döker tunalar. Ağlayı ağlayı geçen seneler. Vay benim gelinlik sunam der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, tunam der ağlar. Damarda sızıdır, yürekte sızı. Tuna'da kaldı bir kınalı kuzu. Şimdi oralarda teher yıldızı. Ben gayrı ne diye yanam der ağlar. Düşüp sularına sönem der ağlar. Gider Mustafa Paşa'm, tunam der ağlar. Arif Nihat Asya'nın Tuna şiiri de budur, çok değerli Mustafa Bey kardeşim.
Hocam yine bu haftada şiirleri çok içtenlikle seslendirdiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ederim, hoşça iyi kalın. Yayınlar diliyorum.
Sağolunuz, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu haftada Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan şiirleri konuştuk. Kendisi bizlere o güzel sesiyle şiir seslendirdi. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Ağlatır beni her sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, yine bu hafta çok güzel bir kitabı konuşacağız. Nizami Yürüyüş, Sezai Karakoç'un İzini Sürmek. Yazarı Profesör Doktor Turan Karataş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Turan Hocam, merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam, kaleminize sağlık, elinize sağlık. Yine çok güzel eserlerden birisi. Rahmetli Sezai Karakoç'un İzini Sürmek, Nizami Yürüyüş. Kitabın evet. İlk baskısı Kasım 2020'de yapıldı diye yazıyor hocam. Muhit Kitap'tan çıktı. Şöyle bir baktım, 140 sayfa. Hocam, kitaba geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz.
Siz söylediniz efendim, Sivas doğumluyum. 61, epeyce eskidi bizim kimliğimiz. 60 yaşını doldurduk. Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalıştım. Farklı üniversitelerde görev yaptım. Bilhassa mezun olduğum Atatürk Üniversitesi'nden başlayan bir akademik hayat. Sonra Tokat, arkasından Karaman. Ve bir yıl geçti, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeyim. Hı hı. Daha çok çağdaş şiirimiz üzerine çalıştım. Yani yeni Türk Edebiyatı diyoruz biz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde böyle bir kürsü var. Orada çağdaş edebiyatımızın da bilhassa şiir bahislerinde incelemeler yaptım. Bu kitap benim doktora tezimin sonrasındaki araştırmalar, okumalar, incelemelerdir. Malumunuz Sezai Karakoç üzerine bir doktora çalışması yapmıştım. O çalışma Doğu'nun 7. oğlu Sezai Karakoç diye yayınlandı. Epeyce de itibar gördü. İşte o kitabın yayınlanmasından sonra, yani 2000 yılından bugüne kadar Sezai Karakoç'la ilgili yaptığım yeni araştırmalar, yeni okumalar, yeni incelemeler bu kitapta yer aldı, Nizami Yürüyüş'te. Derdim şu, biraz daha genel okuyucuya, çünkü diğer kitap daha ayrıntılı bir çalışma. Bu kitapla daha genel okuyucuya hitap edip gençlerimizi, okurlarımızı, okuyanlarımızı Sezai Karakoç'un eserlerine yönlendirmek, onları böyle büyük bir şairi, bir düşünce adamını tanımaları için biraz şevklendirmekti.
Evet.
Buradaki yazılar böyle ortaya çıktı. Evvela başlangıçtaki, baş taraftaki yazılar şairin şahsiyetini, kim, mizacını, kişiliğini tanıtmaya dönük yazılar. Sonra biraz doğduğu coğrafyayı, büyüdüğü, beslendiği coğrafyayı, çünkü o coğrafya hakikaten Diyarbakır, Ergani, Mezopotamya, yani bereketli bir coğrafya. Onları biraz anlatmaya çalıştım. Sezai Karakoç'u besleyen o toprakları kültürel manada anlatmaya çalıştım. Arkasından da bazı şiirlerini çözümlemeye gayret ettim. Sezai Karakoç'un çok bilinen işte Yağmur Duası, Anneler ve Çocuklar, sonra bir kitabını, Taha'nın kitabı gibi şiirlerini çözümlemeye, o şiirlerde neler duyduğumu anlatmaya çalıştım. Böyle bir kitap çıktı ortaya.
Evet. Hocam, çok kıymetli bir eser hakikaten. Şimdi biz bazen bu kıymetli şahsiyetlerin değerlerini sağlıklarında, hayatlarındayken bilemiyoruz. Vefat ettikten sonra adına yazılan yazılar, sonra basılan kitaplar aracılığıyla onların hayatlarını öğreniyoruz. Sonra ahvah ediyoruz. Neden sağlığındayken, onlar hayattayken tanımadım, istifade edemedim diye. Biz şöyle hatırlıyoruz tabii. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır diyordu rahmetli Sezai Karakoç. Evet. Bu dizeleriyle kendisini hatırlıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, bu vesileyle de rahmet diliyoruz.
Evet, rahmetli analım efendim. Büyük bir değerdi. Fakat şöyle bir şey, Sezai Karakoç sağlığındayken de fark edildi. Çok şükür. Biraz da orada ben kendi adıma da seviniyorum. Yani benim doktora çalışmam, 94'te yaptığım doktora çalışmasından sonra ve onun kitap olarak yayınlanmasından sonra bir ilgi çoğaldı. Tabii Türkiye'deki siyasi hava da bunu besledi, bu ilgiyi. Hı hı. Sağlığındayken çok değer verildi kendisine, ödüller verildi, efendim kitapları okundu, okutuldu. Şurası var tabii, böyle insanları şahsen tanımanın da insana verdiği bir kazanç, bir huzur vardır. Ama benim kanaatim bu insanları asıl eserleriyle tanımak.
Evet.
Yani ne demek? Evet. Eserlerini okumak. İşte dün akşam çok güzel bir kar yağdı, ben hemen yine pencerenin önüne gidip kar şiirini okudum Sezai Bey'in.
Öyle mi?
Evet.
Çok güzel. Hatırınızda varsa dinlemek isteriz.
Karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Allah kar gibi gökten yağınca, karlar sıcak sıcak saçlarına değince, başını önüne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi, öyle kar yağdı ki elim üşüdü. Ruhum seni düşününce ışıdı, her şeyi beni anlayınca anlayacaksın. Bir dörtlüğünü unuttum, o arada kaçtı ama üç dörtlüğü böyle.
Eyvallah, ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Hani kar diyorsunuz, üşüdü diyorsunuz ya, ben karı gördüğümde, karın ismini duyduğumda, üşüdüğümde hatırıma rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da gelir. Ona da gani gani rahmet olsun.
Evet, evet. Ona da
beton
rahmet
çok
ediyoruz.
Soğuk, üşüyorum demişti yani.
Evet, o da çok dehşetli bir manzaraydı.
Evet.
Şimdi bu büyük zatları tabii sağlıklarını tanımak güzel bir şey. İnsanları eserlerine yönlendiriyor, teşvik ediyor, okutuyor. Fakat kitaplarıyla buluşmak, ben ne zaman Sezai Karakoç'un bilhassa şiirleriyle baş başa kalsam, böyle içimde bir semavi bir şey olur, yücelme, bir arınma. Gerçekten böyle o metafiziğin ya da o mistisizmin, hatta daha somut söyleyelim, o ilahi neşvenin, ruhumuzun ilahi neşvesi vardır ya, oraya çağıran bir ses vardır Sezai Karakoç'un şiirlerinde, yazılarında da öyle.
Evet.
Bir de samimi bir adamdır Sezai Karakoç. Yani bazı insanlar yazdıklarıyla yaşadıkları birbirini tutmaz ya da birbiriyle örtüşmez. Ben yıllarca tabii Sezai Karakoç'un hayatını da yaşadığını da uzaktan da olsa takip ettiğim için yazdıklarıyla bu kadar birebir örtüşen, yani yazdıklarına bu kadar sadık kalan, hedefini, ülküsünü hiç şaşırmadan devam ettiren bir şahsiyet göremedim. Kitabın adını da biraz onun için koyduk. Yani Nizami Yürüyüş.
Nizami Yürüyüş, evet.
Evet, başlangıçta neye inandıysa, ilkelerini nasıl belirlediyse, devam eden yıllarda da, ömrünün sonuna kadar da bunu hiç bozmadan, olduğu yerde kaldı anlamında değil, sağa sola sapmadan, belirlediği hedefleri, belirlediği ilkeleri çiğnemeden, yozlaştırmadan, içini boşaltmadan hep istikameti dosdoğru bir şekilde yürüdü. Onun izini sürmek
kitaplarına yol düşürmek de olur. Mesela bugünlerde işte kar şiirini okursunuz. Bahar geldiğinde yağmur duasını okuruz. Böylece bir vesile olur bütün şiirlerini, gün doğmadan kitabında toplanan şiirlerini, oradan yazılarına, diğer düz yazılarına, oradan hatıralarına insan yol düşülebilir. Sezai Karakoç 9 şiir kitabıyla 60 civarında yazı, düz yazı, nesir yazılarıyla, yani deneme var, içinde inceleme var, çeviri var. Bir büyük külliyat. Evet. O bakımdan hayatımızın bir yerinde okunacak kitaplar arasında onun da bir yer tutması gerekiyor.
Hocam, merhum Sezai Karakoç'un 60 civarında kitabı olduğunu biliyoruz. Ben sizden bu kitapları nasıl okumamız gerektiğini de öğrenmek istiyorum. Hani Sezai Karakoç'un izini sürmek diyorsunuz ya. Nereden, nasıl başlanmalı, neler söylersiniz?
Nereden nasıl başlanmalı? Tabii herkesin bir idrak seviyesi var, bir zevk. Yani nihayetinde kitap okumak da biraz edebi zevkimizle de, dimağımızla da ilgili bir şey. Ben şahsen ilk yazılarından, günlük yazılarından başlanabilir diye düşünüyorum. Sur, efendim, sütun, gün saati, bunlar Sezai Bey'in günlük diye yazdığı ama deneme tadında, tadına doyulmaz, daha berrak, daha açık yazılardır. Sonra şiirleri okunabilir, ilk şiirlerinden başlayarak. Ama Sezai Karakoç'un şiirleri, tabii bütün şiirler öyledir ya.
Evet.
Bir oturuşta baştan sona kadar okunmaz.
Evet, doğru.
Şiir roman ve hikaye gibi değildir, malumunuz. Hı-hı. Biraz böyle sindire sindire okumak gerekir. Okuyucuların bazıları düz yazılarını tercih ediyor. Mesela Yitik Cennet'i çok sevdim hocam diyor. Evet, yani bir çeşit modern peygamberler tarihidir Yitik Cennet. Birisi işte oruç yazılarını çok beğeniyor. Samanyolu'nda ziyafet. Mesela Ramazan'ı vesile kılıp o kitap okunabilir. Ben şiirlerini daha çok, biraz da gençliğimin şeyi, yoldaşı olduğu için ve onun üzerine çok yoğunlaştığım için dönüp dönüp şiirlerini okuyorum. İşte biraz evvel sizin de içinden mısralar okuduğunuz Esirkent'ten Başkentler Başkentine şiirini.
Çok güzeldir, evet.
Masal şiirini ve diğer işte efendim çocukluğumuzu.
Mesela Mona Rosa.
Mona Rosa. Gençler yani. Tabii çok şiir seviyor Mona Rosa'yı. Fakat Sezai Bey'in o konuda bir kaygısı vardı. Onu söyleyerek toparlayalım. Vaktimiz daralıyor muhtemelen. Şey demişti, yani benim daha çok şiirim var, daha güzel şiirlerim var. Ama beni Mona Rosa şairi diye daraltıyorlar ya da böyle anıyorlar. Biraz rahatsızdı Mona Rosa şair olarak anılmasından. Hmm. Yani bir şiire indirgenmekten rahatsızdı anladığım kadarıyla. Ama tabii 18-19 yaşında yazılmış böyle muhteşem bir şiirle anılmak da kötü bir şey değil.
Herkese nasip olmaz elbette. Gençler hakikaten sosyal medyada aşklarını, sevgilerini itiraf için çok fazla paylaşıyorlar bu dizeleri. Mona Rosa şiirinin dizelerini.
Evet.
Çok önemli. Benim aklıma gelen kitaplarından biri de Diriliş Nesli'nin Amentüsü.
Evet. Evet, o da çok, çok güzel, duyulan, çok güzel bir kitap. Ama mi? Şeydir Mustafa Bey, Diriliş Nesli'nin Amentüsü. Şimdi liselerde hocalarımız bu kitapları çocuklara veriyorlar. Ben bir komşumuzun evladından biliyorum. Şey dedi, Tören amca dedi, yani ağır bir kitap. Biraz o kitaplar şey gerektiriyor, hani bir hazırlık, zihinsel bir birikim. O bakımdan üniversite sonrası, üniversite yıllarında okumakta fayda var. Çünkü Sezai Karakoç'un bir düşünce dünyası var. Bu düşünce dünyasının kendine mahsus bir kavramları var. Ve bunun beslendiği tabii arka plan var. Yani İslam tarihi, Kur'an, efendim, büyük İslam eserleri. Bunlardan biraz haberdar olmayı gerektiriyor.
Doğru.
O bakımdan ben şiirleri söyledim. Yani şiirler daha birkaç defa okunursa daha böyle tatlı gelecek. İnsanı düşünceye sevk edecek. O bizim duygusal ruh tarafımıza da dokunacak eserler olduğu için şiirler dedim.
Kademe kademe ilerlemek ve okuduklarımızı evet. da hazmetmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
Evet, evet, evet.
Hazım
evet.
önemli.
Tabii düşünmek, üzerine düşünmek de lazım. Yani doğru. okuyup geçmemek. Bu tür eserler öyledir.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin sonuna geliyoruz. Ben birkaç ekleme daha yapmak istiyorum. Sezai evet. Karakoç'un hayatına baktığımda, hele ki sosyal medyada bir video görüntüsü var. Sokakta ilerlerken kalabalıklar arasında insanlar fark etmiyorlar bu büyük şairi. Sezai Karakoç geçiyor aralarından ama insanlar evet. kendi telaşlarında falan. Çok mütevazı bir hayat. Evet. Mütevazı şekilde sürmüş bu hayatı ve o şekilde Allah-u Teala'ya gitmiş. Hani diyor ya, dervişin bir lokması bir de hırkası vardır. Tıpkı ona benzetiyorum.
Sezai Bey öyleydi hakikaten. Yani mülkiyeliydi. Çok donanımlı bir zattı. İsteseydi Türkiye'de çok büyük makamlar da gelebilirdi. Çok büyük paralar kazanabilirdi. Fakat bunlara hiç tenezzül etmedi. O inandığı, iman ettiği davayı, yani İslam'ı anlatmak, onu yaşamak ve yaşatmak yolunda ömrünü adadı. Böyle bir şeydi. Hakikaten bir şeydi. Mücadeleci bir adamdı, mücahit bir adamdı kelimenin tam anlamıyla. Yani düşünmeyle, yazmayla, bir entelektüel şeyle, donanımla bütün hayatını geçirdi. Kitaplar yazdı ve şeye tenezzül etmedi, o dediğiniz gibi. Şan, şöhret, makam.
Evet.
Böyle şeylere hiç dönüp bakmadım.
Tekrar Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisine efendim, rahmet diliyoruz.
Ben bu vesileyle Sezai Karakoç'un kitaplarına yol düşürelim diyorum gençlere. Efendim okuyucularımıza. Bugünlerde fırsat buldukça kitaplarını okuyalım. Ve tabii okuduktan sonra da sizin dediğiniz gibi düşünelim, düşünmekle beraber biraz da hayatımıza yön veren ilkeler arasına koyalım.
Elbette, maksat o zaten. Evet. Yani yazıda kalırsa bir anlamı yok. Ne kadarını acaba hayatımıza aktarabiliyoruz, yaşayabiliyoruz?
Ya.
Burası çok önemli. Kıymetli mesela hocam, çok teşekkür ediyorum.
Videoda gördüğünüz hali hallenmek ne güzel
ya,
bir şey.
Ya çok çok. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizinle Nizami Yürüyüş, Sezai Karakoç'un İzini Sürmek kitabınızı konuştuk. İnşallah daha nicelerine kaleminiz İnşallah. Kuvvetli olsun.
İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Turan Karataş bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Nizami Yürüyüş, Sezai Karakoç'un İzini Sürmek adlı kitabını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Güne Bakan.